Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanımhaber.com olarak IDF13 turlarımız devam ediyor. Tay standındayız. Ender, aslında gerçekten benim en çok görmek istediğim cihazın tam karşısındayız. Hemen arkamızda Atak helikopterimiz, milli Atak helikopterimiz T-129 duruyor. Bu cihaz aslında gerçekten ülkemiz için bir milat taşı diyebiliriz. Çünkü 12 yıllık bir ihale süreci ardından 2007 yılında kazanılan ihale sonucunda bir 6 sene daha geçiyor. Evet. 2013 yılına geliyoruz ve artık arkamızda nihai sürümü tamamlanmış, birçok test sürüşünden geçmiş ve seri üretimine başlanmasına çok ufak bir süre kalmış olan T-129 milli Atak helikopterimiz bulunmakta. T-129 aslında sıfırdan üretilmiş bir helikopter değil. Hani bunun da altını çizmek lazım.
Yani ilk yerli üretim helikopter deniyor ama T-129 şu anda Agusta Westland tarafından üretilen A-129'un Türkiye iklim şartlarına ve Türk ordusunun taleplerine göre özelleştirilmiş hali. Tabii bunun içerisinde artık birçok teknik geliştirmeler var. Hem fiziksel anlamda helikopterin dış gövdesinde, pallerinde yapılan geliştirmeler var. Bunun dışında yazılım ve elektronik tarafında çok inanılmaz ciddi yenileştirmeler var. Bunların hepsinin sonucunda T-129 Atak helikopteri artık son sürümüne ulaşmış durumda.
Evet, aslında T-129'u fiziksel olarak A-129'dan ilk ayıran şey 5 pallı bir rotora sahip olması. 5 pallı rotor denince, bunu helikopterlerden anlayanlar direkt anlamıştır ama ben de ilk okuduğumda anlayamamıştım Ender. Bu ne demek oluyor? Yani 5 tane pervaneye sahip oluyor. Düzce bizim anlayacağımız dilde bu oluyor. Normal A-129 4 tane pervaneye sahip. Bizim T-129'umuz 5 pervane. Yani bu ne demek oluyor? Helikopterin daha sivri hareketler yapabilmesi, daha fazla yükten havalanabilmesi 5 pervane ile birlikte mümkün kılınmış. Ayrıca bu helikoptere biz milli Atak helikopteri diyoruz ve %100 yerli imkanlarla üretiliyormuş gibi bir yanılgı var. Tamam, Atak helikopterinde çok büyük katkılarımız var milli olarak ama bu helikopterin %60'ı milli imkanlarla üretilebiliyor. Mesela motoru Rolls-Royce'dan geliyor. Evet. Bazı dış gövde parçaları halen İtalya'dan temin ediliyor. Ama milli olarak üretilen çok çok önemli parçalar var dedik. Bunlar neler? Mesela hemen arkamızda bulunan modelde bizim Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü Cirit tank savar füzelerimiz bulunmakta. Aynı zamanda cihazın üzerindeki görev bilgisayarı tamamen yerli kaynaklarla üretilmiş Aselsan ve TÜBİTAK'ın işbirliği sayesinde ortaya çıkmış bir şey. Yani bu çok önemli.
Evet, özellikle yazılım kısmı çok önemli çünkü senin de dediğin gibi geçmişte de özellikle gündemi çok meşgul etti. İşte yurt dışından aldığımız uçaklar, işte Amerika'nın kontrolünde olası bir savaş halinde onların hedeflerine saldırı yapamayacak şekilde ayarlanmış, programlanmış durumda diyor. Bizim bu yazılımsal üstünlüğümüz artık bu sonucu ortadan kaldıracak. Tamamen yazılım bizim tarafımızdan üretildiği için bizim istediğimiz şartlarda helikopter çalışabilecek. Senin dediğin özelliklere ek olarak ekstradan nişangahı da artık Aselsan tarafından üretilecek. Yani bu da demek oluyor ki pilotun kaskına bağlı olan nişan sistemiyle helikopterin önünde yer alan topu kontrol edip pilot bunu istediği yere yönlendirip saldırı gerçekleştirebilecek.
Evet, T-129 Atak helikopteri doğal olarak üzerinde birçok silah donanımı mevcut ve savunma donanımı da mevcut. Savaş alanında tehlikeli yerlerde yer alacak bir helikopter bu. Mesela 15 santim kalınlığa kadar dal parçalarına çarpma dayanıklı pervanelere sahip bir helikopter bu. Aynı zamanda hangi yönden merminin veya roketin yaklaştığını gösterebilen radarlarla donatılmış durumda. Hemen helikopterin arka tarafına doğru baktığımızda aslında sıcak metal püskürten bazı cihazların da yerleştirildiğini görüyoruz. Bu ısı güdümlü füzeleri yanıtmak için konumlandırılmış olan cihazlar. Aynı zamanda lazer güdümlü roketleri de şaşırtabilmek adına üzerinde lazer jammerları yer alıyor. Sahte lazer sinyalleri göndererek üzerine gelen roketlerin yanılmasını sağlıyor. Bu helikopter tam olarak ihtiyaçlarımız için donatılmış 4 dörtlük bir savaş makinesi.
Evet, bu A-129 yani ilk versiyonuna baktığımızda aslında geçmişinin onlarca sene geriye gittiğini görüyoruz. Ama günümüzün modernizasyon şartlarını göz önünde bulundurarak T-129 bugün çok farklı şartlarda çalışabilecek hale geldi. Mesela senin saydığın ekstra özelliklere ek olarak ben de bir şey söyleyeyim. Transmisyonu yani şanzımanı yarım saat boyunca sıfır yağla çalışabilecek düzeyde geliştirilmiş, farklılaştırılmış. Bu da demek oluyor ki Atak hakikaten çok zorlu şartlarda, çok yoğun hava şartlarında, farklı koşullarda rahatlıkla çalışıp uçabilecek.
Evet, yakıt tanklarını zaten zırhlarla konumundan bahsetmemiz hiç gerek yok herhalde. Tabi burada çok ufak detaylar da mevcut. Mesela Atak helikopterinin ülkemizde iki farklı versiyonu kullanılacak. Bunlardan bir tanesinde dış, yani yurt dışından temin edilen bilgisayarlar, kask sistemleri yer alacakken bir tanesinde de bizim milli kaynaklarla ürettiğimiz bilgisayarlar ve kask sistemleri yer alacak. Aslında hani bir versiyonunun daha az yerli, bir versiyonun daha çok yerli olacağını söyleyebiliriz burada.
Büyük ihtimalle o ilk versiyonu, yani yabancı sistemlere sahip olan versiyonu şu anda zaten yıllar süren bir araştırma, geliştirme ve test sürecinden geçti ve kullanıma hazır. Biz burada her ne kadar özelleştirme şeylerini tamamlasak da hala yer testleri, saldırı testleri, uçuş testleri devam ediyor.
Evet, mesela yüzden... yabancı versiyonda Hellfire tank savarlar var, yerli versiyonda Cirit tank savarlar var.
Yani sonuçta sistemleri başkalaştırmak yetmiyor. Şimdi bunu taktığınız roketin de testleri var.
Evet.
Uyumluluk süreci var. O yüzden bu süreçler tamamlandığında büyük ihtimalle bütün Atak helikopterleri ikinci jenerasyon olan, yani tamamen Türk sistemlerine sahip sistemlerle, mekaniklerle, roketlerle, savunma silahlarıyla donatılmış olacak.
Evet, bunu aslında çok doğal bir şekilde söylüyorsun. İyi yakaladın. Yadırgamamak lazım bu durumu. Sonuç olarak biz yurtta sulh, cihanda sulh anlayışını benimsemiş bir milletiz. Biz saldıran bir millet değiliz. Ancak ülkemize karşı dış tehditler geldiğinde karşılık veriyoruz. Fakat ne yazık ki yurt dışında saldırgan milletler var. Ve doğal olarak saldırgansanız eğer saldırı silahlarınız çok daha gelişmiş oluyorlar. Hellfire kaç tane savaştan çıkmış bir roket sistemi. Doğal olarak bir versiyonda bu roketlere yer verilmiş olması ülkemiz envanterinde de bulunduğunu düşünüyorum aslında. Doğal, yani mantıklı olmuş.
Tabii ki bir de bu işin psikolojik tarafı var. Çünkü bu ne kadar fazla silah sahip olursanız aslında karşı saldıran grupları da o kadar psikolojik olarak hani korkutuyorsunuz, gözünü korkutuyorsunuz. O yüzden hani silahlanmanın bu boyutu da aslında belli bir yerden sonra bu savaş veya çatışmaların ortadan kaldırılması olarak söyleniyor. Hani katılan olabilir, katılmayan olabilir. Biraz mantıklı bir tarafı var. Ama gönül isterdi ki bu tarz şeylere hiç gerek olmasın, ama yani bu devre artık çoktan geçti. Artık teknolojinin, silahların, farklı işler yapabilen silahların, helikopterlerin, uçakların olduğu bir devirdeyiz.
Evet. Aynı zamanda cihazın hani envanterde kaç tane yer alacağını da söyleyelim. Seri üretime geçer geçmez 51 tane üretimden sonra kesin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılacak. Evet. 51 tanelik kesin bir sipariş var. Tabii bir de opsiyon bırakılmış
artı
durumda.
Artı 41 olarak da bir opsiyon bırakılmış.
Bir 41 tanelik de opsiyon var. Yani eğer ihtiyaç dahilinde olursa aynı cihazdan 41 tane daha envantere katılabilecek.
Şunu da ekleyelim. Rolls-Royce ve Honeywell ortaklığı üzerinden kurulan motor firmasına da 100 civarında bir motor siparişi verilmiş.
Evet.
Çünkü motorların uçuş süresi, uçuş ömrü 35 bin saat olduğu için belli bir yerden sonra değiştirmeleri gerekiyor. O yüzden zaman geçtikçe Atakların motorları da çeşitli parçalarıyla beraber yenilenecek.
Evet, mesela biz burada silah endüstrisinin içinden gelmiş insanlarla çok fazla konuştuk. Dedik ki hani neden %100 yerli bir silah üretemiyoruz, yani bir helikopter üretemiyoruz. Onlar da şunu söylediler. Dediler ki şu an biz bu duruma yavaş yavaş geldik. İleride inşallah şu an devletimizin açtığı bazı ihalelerle ve girişimlerle biz motor da üretmeye başlayacağız. Fakat sonuç olarak dedi, helikopterle motor farklı şeyler.
Tabii.
Bunda çok güzel aslında değiniyorlar. Elektronik aksamda silah da farklı şeyler diyorlar. Evet. Yani bunların hepsinin bir şekilde gelişmesi lazım. Biz ne yaptık dediler. İlk önce yazılım tarafında geliştik. Sonra elektronik aksamı geliştirdik. Şimdi roketleri üretiyoruz. Daha sonrasında helikopterin mekanik parçalarına geçtik. Ve tabii ki en son aşama motor üretimine de geçtikten sonra gerçek anlamda %100 yerli cihazlardan bahsedebileceğiz ki bu aşamaya gelinmiş olması bile millet açısından büyük bir gurur diyorum ben.
Evet, dünya geneline baktığımızda aslında zaten bir makinenin, bir cihazın, özellikle böyle komplike cihazların her parçasını üreten tek bir firma yok. Dünya genelinde böyle zaten. Rolls-Royce motor üretiyor, başka tarafı pallerini üretiyor, gövdesini başka bir firma üretiyor. Belki aynı ülke çatısı altında bu firmalar ama sonuçta her şeyini tamamıyla bir ülke tarafından üretilmiyor.
Ya da bir marka altında
üretilmiyor. Evet, bir marka altında üretilmiyor. Bu da çok normal. Çünkü hepsi aslında kendi işlerine çok ciddi uzmanlık gerektiren konular ve dünya üzerinde bence böyle bir firma yok yani. Her konu üzerinde çok derin şekilde çalışıp uzmanlaşabilecek ve en verimli ürünleri ortaya koyabilecek bir firma yok. O yüzden insanlar, firmalar ister istemez kendi uzmanlaştıkları konularda en başarılı ürünleri oluşturup belli bir bayrağın altında, milleti altında toptan böyle bir cihazlar yapabiliyorlar.
Tabii şunu da altını çizelim. Cihazın orijini aslında İtalyan orijinli. İtalyanlar bile Amerikan motor kullanmışlar.
Yani orada da çok güzel motor ki çok güzel bir örnek verdin. İtalyanlar da motor konusunda bakıldığında aslında çok
iyilerdi. Evet.
Çok ciddi bilgileri, bilgi birikimleri olan bir firma olmasına rağmen burada kullandıkları çok farklı Amerikan malı bir motor olmuş.
Evet, ve şunu da söyleyelim son olarak. Biz bu cihazı yani ihracatta kullanabileceğiz, dış ülkelere satabileceğiz. Sadece İtalya ile İngiltere'ye satamıyormuşuz.
Zaten onlar da
İtalyanlar kendileri üretiyorlar, kendileri kullanmak istiyorlar herhalde. Yani İngiltere'ye de özel bir anlaşmaları var. Bunun haricinde umarız ki hani burada birçok dış ülkenin silahlı kuvvetlerinin personelini görüyoruz.
Evet.
Üst düzey yetkililerini görüyoruz. Bu helikopteri inceliyorlar. Eğer sipariş geçerlerse T-129'u Türkiye'den satıyor da olacağız. Bu da ayrı bir gelişme olacak.
Evet, bu da çok güzel bir gelişme olur çünkü bu tarz araştırma geliştirme projelerine çok ciddi kaynaklar harcanıyor ve bu silah endüstrisinde özellikle çok ciddi paralar dönüyor ve buradan elde edilecek gelirler de ülkede çok farklı şeyler için de kullanılabilir tabii ki.
Evet, donanımhaber.com olarak sizlere İDF-13'ten seslenmeye devam ediyoruz. T-129 hakkındaki bildiklerimizi anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.